Sayfa 120. Karşıt akışlı bir ısı değiştiricisinde birbirinden ayrı fakat bitişik kanallardaki iki sıvı veya gaz birbirlerine karşıt yönlerde akar. Bir kanaldaki akışkan diğer kanaldakinden daha sıcaksa ısı sıcak akışkandan soğuk akışkana geçer. Kukulonidin karınsal ısı değiştiricisi güvenin hava keseceklerinin altındadır. Soğuk kanı karından göğüse taşıyan kan damarından ve bu damarı çevreleyen dar bir doku bölgesinden oluşur. Göğüste ısıtılan kan bu dokunun içinden karına akar. Yani damarlardaki kanın yönüne karşıt yönde. Böylelikle de dokudaki ısı göğüse akmakta olan soğuk kana geçer. Karından çıkan kan damarı göğüs bölümüne girerken aort halini alır ve kukulonidin ikinci ısı değiştiricisini oluşturur. Damar göğüse girdikten sonra kolları birbirine bitişik ters bir U çizer. Önce yukarı, göğsün üst kısmına doğru gider, sonra da kafaya doğru dönmeden önce aşağıya doğru keskin bir dönüş yapar. Karından göğüs bölgesine akan kan başlangıçta soğuktur ancak damarda ilerledikçe ısınır. Bu yüzden de aşağı inen koldaki kan yukarı çıkan kolla geri döner. Bu ısı değiştiricisinin neden etkili olduğunu anlamanın bir yolu, kan damarlarının şeklini değiştirmektir. Örneğin göğüsteki ısı değiştiricisinin iniş ve çıkış kollarını birbirinden ayırırsak aşağı inen kısımdaki ısının kafaya verilerek kaybolacağını kestirebiliriz. Ne yazık ki ufacık bir güvede bir sürü şey bozmadan bu ameliyatı yapmak hemen hemen olanaksız. Örneğin kan akış hızına müdahale ettiğimizde ısının vücuttaki hareketi etkilenecektir. Bununla birlikte kış kukulonidindeki ısı değiştiricinin değeri konusunda bir yargıya varabilmek için bu güvenin damar sistemini sfenx güvelerinde sfingidiye ve dev ipek güvelerinde saturnidiye görülen damar sistemleriyle kıyaslayabiliriz. Hem sfenx güveleri hem de dev ipek güveleri özellikle tropikal bölgelerde bulunan büyük gövdeli hayvanlardır. Bu böceklerde aort bir ısı değiştiricisi yerine bir soğutma halkası oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Aşağı inen kol uzamıştır ve yukarı çıkan koldan uzaklaşarak bir halka oluşturmuştur. Bu halka ısıyı aortun diğer kısmına geri vermek yerine kendinde tutar ve göğüsten uzaklaştırır. Değişik fizyolojilerin çok farklı etkiler oluşturduğunu görüyoruz. Sfenks güvelerinin ve dev ipek güvelerinin kütleleri kukulonitlerden 60 kat büyük. Bu yüzden de çok daha kolay ısınmaları beklenir. Ancak tam tersine fazla ısıyı kafaya ve karına, bu bölgelerden de havaya verirler ve ısı kaybedilmiş olur. Bu güveler genellikle 30 derecenin üstündeki hava sıcaklıklarında uçar. Kukulonitler ise fazla ısılarını hiçbir zaman çöpe atmaz. Küçücük gövdelerine bağımlı kalmaksızın hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştığında uçmaktan vazgeçer. Çünkü ısı onları takatsiz bırakmıştır. Kış güvelerinin verimli ısı tutma mekanizmalarının bir bedeli var. Ancak bu bedeli ödemek zorunda kalmıyor. Kış güvelerinin ısı değiştiricileri göğüs ısısını tutmakta çok etkinse de dolaşım sistemleri güveler arasında hiç de biricik değil. Pulsu mantoları da öyle. Bu böceklerin dolaşım sistemleri birçok küçük yaz güvesinin dolaşım sistemine çok benziyor. Örneğin çadırlı tırtıl güvesinin aortunda aşağı inen kol, yukarı çıkan kola yakındır fakat bitişik değildir. Bu ufak fark çadırlı tırtıl güvesinin ısı tutabilme yeteneğini etkiler. Uçuş sırasında göğüs sıcaklığı kış kukulonitlerinkiyle aynı olan çadırlı tırtıl güvesi ısısının bir kısmını çöpe atar. Bu yüzden de kış güvelerine kıyasla daha sıcak havalarda uçabilir. Ancak düşük hava sıcaklıklarında uçabilme yeteneği yoktur. Uçuş için gerekli ısıyı üretebilmek ve koruyabilmek, kış mevsiminde yaşamlarını sürdürebilme sorununun yalnızca bir bölümü. Kış güveleri zamanlarının %99'unu soğukta ya da uyuşuk bir halde geçirdikleri için uygun bir ılık gece beklemek üzere devinimsiz dururken donmayı veya katılaşmayı önleyecek bir yola gereksinimleri vardır. Birçok yaz böceği yetişkinliğe erişmeden önceki evrelerde biyolojik antifrizler üreterek yaşamlarını sürdürür. Kış güvelerinin de bunu yapıp yapmadığını merak ettim. Notre Dame Üniversitesi'nden John Duman ile birlikte güveleri ortalama 3 haftalık süreler için buzdolabında tutarak kanlarının donma noktasını saptadık. Yani içsel buz kristallerinin var olduğu bir ortamdaki donma noktası. Ufacık bir kristal bile donmayı hızlandıracaktır. Çünkü su moleküllerinin bağlanabilmesi için bir yüzey oluşturur. Güvelerin -1 derece ile -2 derece arasında donduğunu gözledik. Bu da yaz mevsimine uyum sağlamış böceklerin donma noktasına yakındır. Doğadan yine yakalanmış güvelerin kanlarının donma noktası da hemen hemen aynıydı. Bu gözlemler kukulinoidler antifriz oluşturursa bile bunun miktarının çok az olduğunu işaret ediyordu. Kanlarında böyle bir madde olsaydı doğuma çok daha düşük kan sıcaklıklarında başlardı. Başka bir olasılık daha vardı. Vücut içinde başlangıç oluşturabilecek bir buz kristali tohumunun oluşmasını ya da böyle bir kristalin vücuda girmesini engelleyecek bir mekanizma, güveleri aşırı soğuyabilme yani standart doğuma noktasının altındaki sıcaklıklarda donmadan kalabilme yeteneği sağlıyor olabilirdi. Aşırı soğuma sınırı buz kristallerinin hızla büyüdüğü ve hayvanı ansızın dondurduğu an olarak tanımlanır. Güvelerde bu an hızlı geçici bir sıcaklık yükselmesiyle kolaylıkla saptanabiliyordu. Hızlı büyüme sırasında su molekülleri kendiliklerinden birleşip buz kristali oluştururken ısı açığa çıkartır. Bu da birkaç derecelik bir sıcaklık artışına neden olur. Bu hızlı büyüme sıcaklığı aynı zamanda kış kukulinoidlerinin öldükleri noktadır. Çünkü hiçbiri donmaktan kurtulamaz. Buzsuz bir ortamda çok yavaş soğutulan güvelerde aşırı soğuma sınırı çok değişkendi. -4 derece ile -22 derece arasında. Bunun da ötesinde donma anı belirli bir sıcaklık etrafında kümeleşmiyordu. Böylesi bir değişkenlik kış güvelerinde aşırı soğumanın uyarlanmış bir özellik yerine gelişi güzel bir olgu olduğunu düşündürüyordu. Gerçekten de hiçbir zaman doğma sıcaklıkları ile karşı karşıya kalmayacak birçok yaz güvesinde gözlenen bir özellik, kış güvelerinin aşırı soğuma yeteneklerine çok benziyor. Aşırı soğumanın büyük olasılıkla kış koşullarında yaşayabilmek için gelişmiş özel bir uyum olmamasına karşın, standart doğma noktasının altındaki bir noktaya kadar soğumayı olanaklı kılan her yetenek, böceklerin düşük hava sıcaklıklarında yaşamda kalmalarını sağlayacaktır. Vücutlarına girecek buz kristali tohumlarından içermeyen kuru bir ortamda olmaları koşuluyla. Topraktaki küçücük bir oyuk, çürümekte olan bir kütük parçası ya da bir ağaç kabuğunun altı, kış uykusuna yatan böcekler için ideal bir yaşam ortamı oluşturur. Peki kış güveleri buzdan ve keskin sıcaklık düşüşlerinden kaçmak için nereye gidiyorlar? Renklerin çoğu kez koruma sağladığını bilen bir gözlemci, güvelerin ağaçlarda dinleniyor olabileceğini düşünebilir. Tıpkı yaz koşullarına uyum sağlamış akrabaları gibi, kış güvelerinin de ağaç gövdeleri üstünde kamuflaj sağlayan renkleri olmasının nedeni başka ne olabilir ki? Örneğin, huş ağacı üzerinde hemen hemen görünmez olan beyaz ve krem rengi güveler, köknar ya da ledin ağaçlarıyla kaynaşan kahverengi güveler, diş budak ağacı üstünde kayboluveren siyah güve çeşitleri, kayın ya da kara ağaç ile uyum sağlamış gri güveler vardır. Hatta bazı güveler lichenlere bile benzeyebilir. Güvelerin dinlenme yerlerini saptayabilmek için dışarıda koca bir kapalı alan hazırladım ve içine çam, ladin, huş ağacı, kayın, diş budak, ak ağaç, kara ağaç ve kiraz ağacı kütükleri yerleştirdim. Yerde yapraklardan bir örtü vardı. Bir akşamüstü çeşitli renklerde 173 güveyi serbest bıraktım ve ertesi sabahta onları aradım. Çoğu yerdeki yaprakların altındaydı. Yapraklar soğuğa karşı mükemmel koruma sağlar. Vermont'ta kışın sonlarına doğru hava sıcaklığı -30 derece kadarken yeri örten yaprak tabakasının altındaki sıcaklığı ölçtüm ve -2 derecenin altına düşmediğini gördüm. Böyle bir sığınak genellikle karla kaplıdır. Bu da belki de gereksiz bir ek bariyer oluşturur. Yale Üniversitesi'nden Dale Schweitzer, dökülmüş yaprakların en azından -23 dereceye kadar yeterli yalıtımı sağlayabildiğini göstermiştir. Yaprakların altında gizlenen güvelerin kamuflaja gereksinimleri yoktur. Renklerine ilişkin açıklama ise evrimsel geçmişlerinde bulunabilir. Kış güvelerinin fizyolojik özelliklerinin ve dış görünümlerinin yaz güvelerinin özellikleriyle oldukça benzer olması, kış koşullarına uyum sağlamış güve çeşitlerinin yazın etkinlik gösteren atalardan evrilmiş olduklarını akla getiriyor. Eğer bu gerçekten doğruysa, kış güvelerinin bir zamanlar büyük olasılıkla ağaçların üstünde yaşadıklarını düşünebiliriz. Yeni alışkanlıklar edindikten sonra renkleri yansız bir özellik haline geldi ve değişmedi. Bu savın doğruluğunu kabullenirsek, tersine dönmüş bir yaşam çevriminin birbirinden bağımsız olarak birçok kereler evrildiğini düşünebiliriz. Gerçekten de Cornell Üniversitesi'nden John Frankelmont'a göre, sınıflandırma bilimine ilişkin bulgular da kış kukulinoidlerinin birden fazla soydan evrildiğini ve hepsinin de kışın yaşamlarını sürdürebilmek için aynı stratejiyi geliştirdiğini işaret ediyor. Güveler dinlenecekleri zaman çoğu kez donmaktan korunabilecekleri bir barınak arar. Ancak başka zamanlarda fazlasıyla kuytu ve sıcak bir saklanma yerinden kaçınarak enerji dengelerini optimize edebilir. Dinlenirken vücut sıcaklıkları nedeni düşük olursa donma noktasının hemen yakınlarında enerji rezervleri o denli uzun süre dayanacaktır. Çünkü metabolizma soğuk havada yavaşlar. Örneğin dinlenme halindeki kış güvelerinde yapılan enerji metabolizması ölçümlerine dayanarak 6 gram bitki öz suyu şekeriyle dolu 0.1 gram ağırlığındaki bir güvenin, eksi 3 derecelik hava sıcaklığında ve vücut sıcaklığında 193 gün boyunca dinlenme halinde kalabileceğini hesapladım. Sıcaklık 3 derece artırıldığında, yani 0 derece olduğunda, bu yakıt yalnızca 24 gün dayanacaktır. 10 derecede ise enerji rezervleri yalnızca 11 gün yeterli olur. Güvelerin gerçekten de mümkün olan en düşük sıcaklıkta kalmaya çalışıp çalışmadıkları henüz bilinmiyor. Bunun yapılabilmesi önemli bir risk içeriyor. Açık bir yerde hareketsiz durmaya kalkıştıklarında donabilirler. Eldeki kanıtlar güvelerin soğuğa karşı direnç sağlayabilecek yüksek derecede özelleşmiş uyum biçimleri olmadığını işaret ediyor. Tıpkı ısı üretmek için benzersiz uyum biçimlerine sahip olmayışları gibi. Öte yandan yaprakların altında barınma yerleri arama biçiminde davranışsal bir uyum geliştirmeleri güveler için yeterli olmuştur. Çünkü esnek olabilmelerine yol açar. Hava verimli bir uçuş için yeterince ısınır ısınmaz harekete geçebilirler ve aynı gece sıcaklık tehlikeli bir düzeye düşerse birkaç saniye içerisinde sığınak bulabilirler. Halbuki antifrizlere bulanarak donmaktan kurtulabilecekleri uyum yolları geliştirmiş böceklerin tümüyle etkin hale gelebilmeleri oldukça uzun bir geçiş süresi gerektirir. Erken bastıran kış gecelerinde bu geçiş için zaman kalmayabilir. Antifrizler temelde alkoldürler, zehirleyicidir ve uyuşukluk verir. Bu maddeler sonunda daha az zehirleyici kimyasallara çevrilir, ancak bu çok yavaş ilerleyen bir süreçtir. Özellikle de hayvanın sıcaklığı çok düşükse. Kış kokulonoidleri soğuğa çok iyi uyarlanmış görünüyor. Fakat bunların özelliklerinin kış etkinlikleri için olası tek özellik oldukları sonucuna varmak hata olur. New England'da havanın dona çektiği gecelerde Opirophytera bruciata türünün erkeklerinin ormanda uçmayan miskin dişileri aradığını görebiliriz. Güneşli günlerde de uçabilen bu güveler, eksi 3 derecelik hava sıcaklıklarında ve Kasım ayında orta şiddetteki kar fırtınalarında bile hareketlidir. Kasım sonlarında tümüyle ortadan kalkmadan önce erkekler yalnızca güneşli günlerde öğle üzeri uçar. Geometride ailesindeki kış koşullarına uyarlanmış birkaç türden biri olan Opirophytera ne güneşlenir, halbuki bu gündüz uçan böceklerin tipik ısınma davranışıdır, ne titrer, ne de kokulonoidlerde görülen yalıtıma sahiptir. Bu erkekler çok düşük vücut sıcaklıklarında işlevlerini sürdürebilir. Sıfıra yakın kas sıcaklıklarında rutin olarak uçabilen tek güve türü onlardır. Uçmaya başlamadan önce ısınmak zorunda olmayan Opirophytera titremeye harcanacak enerjiyi sakınmış olur. Aşırı büyük kanatlar ve düşük vücut ağırlığı da böceklerin saniyede 2 ila 4 vuruşluk bir kanat hızıyla havada kalarak enerjilerini sakınabilmelerine katkıda bulunur. Kokulonoidlerde gerekli olan saniyede 60 vuruşluk hızdan çok daha az. Kış koşullarına uyum sağlamış çoğu böcekte olduğu gibi yetişkinler yemek yemez, sindirim yolları da kaybolmuştur. Kullandıkları tüm enerji larva aşamasındayken biriktirilir ve depolanır. Bu durum için belirli bir neden-sonuç ilişkisi öne sürebilmek olanaksız. Ancak bir sindirim sistemine sahip olma gereksiniminin ortadan kalkması uçuş için gereken enerjiyi azaltmış olmalı. Ekvator düzlüklerinin yakınlarında yaşayan geometridlerde de Opirophytera'nınkilere benzer özellikler vardır. Ancak Opirophytera'da olduğu kadar abartılı değildir. Kukulonoid kış küvelerinde olduğu gibi Opirophytera'nın soğuk hava etkinliklerine uygun tasarımları öncelerde var olmuş bir biçim üzerine modellenmiş gibi görünüyor, ancak bu model noktinitlerdekinden oldukça farklıdır. Bazı noktinitlerin ve geometritlerin kışın aktif olabilme konusundaki şaşırtıcı yetenekleri anatomi, fizyoloji ve davranışlardaki küçük evrimsel değişikliklerin birleşerek yeni bir çevrede başarıyı nasıl getirdiğini ışık tutuyor. Kış güveleri yakın akrabalarına hala çok benziyor. Fakat sahip oldukları küçük farklılıklar birleştiğinde bu böceklerin kış koşullarına uyum sağlamasını olanak tanıyor. Koalanın fizyolojisi 7. Bu narin keseli okaliptüs yapraklarını yer. Ki bu yapraklar başka hayvanlar için zehirleyicidir. Çok az su içer ve bir barınağı yoktur. Yapılan son çalışmalar koalanın bu farklı nişte yaşamını nasıl sürdürebildiğini ışık tutuyor. Robert de Gabriel, Temmuz 1980. Bir koala gören kişilerin, daha doğrusu bir koala resmi gören kişilerin, çünkü bu hayvanlar Avustralya dışında yalnızca San Diego hayvanat bahçesinde yaşıyor. Ortak tepkisi bu hayvanı canlı bir oyuncak ayıymış gibi düşünmek oluyor ve evlerinde besleyip beslemeyeceklerini soruyorlar. Koala elbette ki bir ayı değil ve evde beslenemez. Koala bir keseli hayvan. Bebekler henüz cenin aşamasındayken doğuyorlar ve yaşamlarının ilk aylarını annenin memelerini örten kesesi içinde geçiriyorlar. Önceleri koalaları evde besleyebilmek mümkündü. Fakat sonraları Avustralya'da katı koruyucu yasalar yürürlüğe kondu. Çünkü hayvanı posta için avlamaya başlamışlardı. Koalanın bilimsel ismi Phascolarctos cinereus, Yunanca'da keseli ayı ve kül grisi anlamına gelen sözcüklerden türetilmiş. Bu hayvan bilimsel olarak bir arboreal folivero, yani ağaçlarda yaşar ve yaprak yer. Avustralya'da yetişen Eukalyptus cinsinin 600'den fazla türü içinden özellikle 35 kadarı koalanın ağacıdır. Yetişkin bir koala hemen hemen yalnızca eukalyptus yaprakları yiyerek beslenir. Bu yaprakların yağları diğer mamiflerin çoğu için zehirleyicidir. Koalanın eukalyptus yapraklarıyla beslenebilmesini sağlayan uyum biçimlerinin neler olduklarını merak etmemek mümkün değil. İşte bu konu koalalarla yaptığım çalışmalarım odak noktası oldu. Bu çalışmalara zaman zaman geri döneceğim. Tümüyle olgunlaşmış bir koala ortalama 9 kilogram ağırlığında ve en fazla 62 santimetre boyundadır. Postu kalın ve yünsüdür, bacakları uzundur ve parmakları iyice pençeleşmiştir. Ön ayaklarında içteki iki parmak ve arka ayaklarında içteki bir parmak diğerleriyle tıpkı bizim elimizdeki baş parmaklar gibi belirli bir açı yapar. İşte koalanın iyi bir tırmanıcı olmasını sağlayan da bu yapıdır. Yalnızca bir ağaçtan diğerine gitmek için aşağıya inen koala yerde 4 ayak üstünde yürür. Zamanının çoğunu ağacın üstünde gece ve gündüz diye uyuyarak ya da yaprak yiyerek geçirir. Koalalar genellikle 2 senede bir çiftleşir. Çiftleşme mevsimi ilkbaharın başlarından yazın ortalarına kadar uzanır. Hamilelik süresi ise 35 gün kadardır. Yeni doğmuş bir koala genelde her batında bir tane yavrular, yaklaşık 19 milimetre boyunda ve 5,5 gram ağırlığındadır. Bu minik yaratık hiç yardımsız keseye tırmanır, koalanın kesesinin olağan dışı bir özelliği var, arkaya açılıyor ve memelerden birine yapışır. Aradan yaklaşık 6 ay geçip de boyu 20 cm'ye ulaştıktan ve kürkü iyice geliştikten sonra genç koala keseden çıkar. Ancak bir 6 ay daha anne sırtında taşınacaktır. 6 aylık koala memeden kesilmiştir, artık okaliptus yapraklarından oluşan beslenme biçimi için hazırdır. Memeli hayvanlar için yapraklardan oluşan bir beslenme biçimi birçok diğer besin çeşidine kıyasla çok zayıf bir enerji kaynağı sağlar. Bunun da ötesinde yaprakların sindirilmesi konusunda memeliler diğer hayvanlardan daha beceriksizdir. Bu yüzden de ağaçlarda yaşayıp yaprak yiyen birçok memeli enerji bütçelerinin sınırlarında yaşar. Böylece biyolojik açıdan başarılı olmasına karşın koalanın bu başarısı oldukça güvenilmez temeller üzerine kurulmuştur. Okaliptus yapraklarındaki uçucu yağların koalanın beslenme davranışındaki rolünün ne olduğu sorusunu yanıtlayabilmek için çok zaman ve çaba harcanmıştır. Hayvanın tercihinin bir okaliptus türünden diğerine ve hatta aynı tür içinde bir ağaçtan diğerine değiştiğinin gözlenmesi, koalanın yaprakları yağ içeriklerine göre seçtiği ve böyle yapmak için belirli bir nedeni olduğu yolunda yaygın bir kanıya yol açmıştır. Bu seçim için öne sürülen nedenler yağların koalanın kör bağırsağında voluminous jejum gösterdiği mikrop öldürücü etki ve yağların vücut sıcaklığının korunması için ısı üretme işlevi olmuştur. Sydney'de Uygulamalı Bilimler Müzesi'nden Ian Southwell, yakın zamanda koala üzerine yaptığı bir araştırmada okaliptus yapraklarındaki uçucu yağların bileşimini araştırdı. Southwell, bu yağların yaprak içindeki miktarı ile koalanın beslenme düzeyi arasındaki bir bağlantı bulamadı. Bu sonuç koalanın yaşam ortamındaki başarısının başka hayvanlar için zararlı olan yağların zehirini etkisizleştirme yeteneğine bağlı olduğunu işaret ediyor. Diğer bir deyişle koala, okaliptus ağaçlarının kimyasal savunma mekanizmasını yenebilmiş bir keselidir. Koala bu yolla bol bulunan bir kaynağa ulaşabilmiştir. Peki bu kaynağı nasıl kullanıyor? Okaliptus nasıl besin, su ve sığınak sağlayabiliyor? Bu soruları yanıtlarken atacağımız ilk adım koalanın sindirim sisteminin anatomisini ve fizyolojisini göz önüne almak olmalı. Tıpkı diğer otçu memeliler gibi koala da selülozu sindiremez ve bu yüzden de selülozu sindirebilen mikroorganizmalara bağımlıdır. Mikroorganizmaların sindirim sistemindeki yerleşim yerleri otçu memelilerin mide öncesi ve mide sonrası sindiriciler olarak sınıflandırılabilmeleri için bir temel sağlar. Mide öncesi kategoride sığır benzeri döl eşli memeliler ile kanguru ve vallabi gibi keseliler vardır. Mide sonrası grup ise at ve tavşan gibi döl eşli memeliler ile fırça kuyruklu kuskus ve koala gibi keselileri içerir. Mide sonrası sindiricilerde mikroorganizmaların en sık görüldüğü yer, ince ve kalın bağırsakların birleştiği yerde bağırsak sisteminin arka uzantısı olan kör bağırsaktır. Kör bağırsak koalanın sindirim sisteminin en ilginç parçasıdır. Yapılan son gözlemler mide sonrasındaki bağırsağın toplam uzunluğunun yaklaşık %20'sini oluşturduğunu göstermiştir. Bu bölme yaprakların geçişi geciktirilerek mikropların stenozu sindirmesinin sağlandığı bir fermantasyon alıcı işlevini görür. Böylesine büyük bir kör bağırsağa sahip olmak koalanın karbonhidrat gereksiniminin tümüyle mikropların selülozu sindirmesiyle karşılandığı anlamına gelir. Hayvanın azot yani protein karşısındaki durumu daha da güvencesizdir. Koalanın pozitif azot dengesini koruyabilme yeteneğini ölçmek için Avustralya Yeni Güney Galler Üniversitesi'nde çalışma arkadaşlarımla birlikte kafeslerde tuttuğumuz bir grup koalayı yalnızca taze Ecolyptus punctata yaprakları ile besledik. Bu bitki koalaların yapraklarını yedikleri bir ağaç olarak biliniyor. Hem yaz hem de kış boyunca azot alınımını ve salınımını ölçtük. Bekleneceği gibi böyle bir beslenmeyle koalanın tüm yıl boyunca pozitif azot dengesini koruyabildiğini bulduk. Ancak bu dengeye ulaşma yolu pek tahmin edilir gibi değildi. Sindirilebilir azot gereksinimi her zaman aynı olduğu halde besin alımı kışın çok daha fazlaydı. Başka bir deyişle koalalar kışın azot dengelerini koruyabilmek için daha fazla yaprak tüketiyorlardı. Bunun açıklaması muhtemelen yaprakların kalitesindeki mevsimsel değişimlerde yatıyor. Ecolyptus punctata benzeri okaliptüsler ilkbaharda ve yaz başlarında hızlı büyür. Fakat çiçeklendikten sonra büyümeleri yavaşlar. Bu yüzden de kışın yapraklar daha yaşlı ve daha lifli olur. Sindirilebilir azot içerikleri de daha azdır. İşte bu ağaçlarda yaşayıp yaprak yiyen memeli hayvanların enerji bütçelerinin sınırlarında yaşadıklarına ilişkin bir kanıt. Harcama hastalığı olarak bilinen bir olgu, koalanın enerji bütçesinin kuşkulu doğasını daha da vurguluyor. Kıtlık zamanlarında koalaların komaya girdikleri ve dolu midelerle öldükleri olmuştur. Ben azot azlığının ana unsuru olduğunu düşünüyorum. Çünkü kıtlık sırasında okaliptüslerde pek az yaprak oluyor ya da hiç olmuyor. Var olan yapraklarsa yaşlı oluyor ve çok az sindirilebilir azot içeriyor. Yaprakların niteliğindeki bir değişim karşısında koalanın tepkisi büyük olasılıkla daha fazla yaprak yemek olacaktır. Yaprakların niteliği iyice bozulduğunda gereken yaprak miktarı ve hatta koalanın sindirim sisteminin kapasitesi sınırlayıcı unsurlar haline gelebilir. Bu koşullarda koalanın beslenme gereksinimlerini karşılayabilmesi fiziksel olarak imkansız olabilir. Koalanın çok ender su içme ya da hiç içmeme gibi bir özelliği de var. Bu Avustralya yerlileri arasında koala hakkında anlatılan çeşitli söylencelerin ortak temasıdır. Bu hayvan için kullanılan yerel isimlerin bazıları kobor gibi su içmez anlamına gelir. Ancak Sydney yakınındaki House Kirby ırmağı bölgesindeki yerel isimden türemiş koala ismi böyle bir anlam içermemektedir. Eldeki kanıtlar koalanın normal koşullar altında gereksinimi olan suyu çiğden ve okaliptüs yapraklarından elde ettiğini gösteriyor. Genel olarak canlılarda su kaybı idrarla dışkıyla ya serbest su olarak ya da besin parçalansaydı elde edilebilecek metabolik su olarak ve buharlaşma yoluyla gerçekleşir. İdrarlı su kaybı böbrekler tarafından kontrol edilir. Dışkıdaki serbest su içeriği ise kalın bağırsaklar tarafından ayarlanır. Metabolik su içeriği ise sindirimin verimliliğine bağlıdır. Buharlaşma yoluyla su kaybı hayvanın vücut sıcaklığını düzenleme mekanizmaları ile yakından ilişkilidir. Koalada su dengesine nasıl ulaşılırsa ulaşılsın devir hızı suyun hem bulunabilirliğinin hem de kullanımının bir göstergesi olarak yararlı olacaktır. Bu hız ve aynı zamanda vücuttaki toplam su içeriği hidrojenin radyoaktif bir izotopu olan tritiyumla işaretlenmiş suyun yok olma hızı ve seyrelmesi gözlenerek saptanabilir. Birbirinden oldukça uzak 3 koala popülasyonundaki hayvanların su metabolizmalarını inceledik. Biri, koalaların yaşadığı bölgenin kuzey sınırlarına yakın Mıknatıs Adası'nda, biri bu bölgenin merkezine yakın Sydney'de ve biri de koala bölgesinin güney sınırındaki Phillip Adası'nda.